Eylül.
Ayrım 23.
Bunda öyle ısrarlı bir süreklilikle sersem eden bir yoruculuk vardı ki, yalnız kalıp rahatça düşünmek için oradan kaçmaktan başka çare olmadığını görerek bunun için bir neden aramaya başladı. Fakat düşündüğü, istediği gibi oradan ayrılmak mümkün olmadı ve ayrılırken başka bir darbe daha geldi. Necip'in nekaat sorunu çıktı. O bunun için size komşu geleceğim diye gülümseyerek Tarabya'ya geleceğini bildirdi. Fakat Süreyya öylesine bir güceniklikle, o kadar telaş ve şiddetle karşılık verdi, onu yeni mahalleye gelmezse o kadar bir daha yüzüne bakmamakla tehdit etti ki, Suat karşıdan titreyerek, aman ya Rabbi, şimdi ne olacak diye beklerken, Necip'in sonunda yenilerek peki demesi onu bitirdi. O zaman Süreyya'ya karşı büyük bir şiddetle, lakin ne yapıyorsun demek isteyen, o ısrar ettikçe lakin beni harap ediyorsun diye yakınacak kadar büyük bir üzüntüyle bakıyordu. Bununla birlikte gülümsedi. Süreyya ile birlikte Necip'i davet edip karar verilince kendi kendisine, tamam işte asıl felaket dedi. Demek Necip yine gelecekti. Bütün bu olandan bitenden sonra Necip yine o hayata gelecekti. Gene o ömür sürülecekti. Oh, bu Suad'ın artık elinde değildi. Bunun için kendisinde yeter derecede güç bulamıyordu. Ah, niçin ondan hep elinden gelmeyen şeyler isteniyor? Hiç onun isteği sorulmadan, ne kadar acı çektiği merak edilmeden, niçin ona böyle eziyet ediliyordu? Bu önce Suad için acılı bir düşten uyanma gibi bir şey oldu. O kadar olasılığın dışında bulunuyordu ki yanıldığı yargısına varmak istiyordu. Fakat o kadar iyi görmüştü ki bunun olanağı yoktu. Sonra Necip'in kendisine karşı olan davranışını düşünmeye, incelemeye başladı ve o zaman şimdiye kadar merak edilmediğinden, umulmadığından anlamsız bırakılmış hallerine anlam vermeye başlayınca yavaş yavaş belirtileri buluyorum sanısına vardı. Onun bazen isteye isteye gibi sokulmalarını, sonra birden kendisini unutuverdiğini, kendisi söz söylerken nasıl dinlediğini, nasıl baktığını, dinlediği sözlerden nasıl anlamlar çıkardığını ve sonra bir gün kendisine evlenme hakkında söylediği o sözleri, bunları birer birer uzun uzun görüyordu. Sizin gibi olsun diyen o sesi işitir gibi olarak anlıyor. Demek o zamandan beri, demek birçok zamandan beri diye ezilerek, sonra elini başıyla tutup bir neden bulamaksızın yalnızca sinir gevşekliğiyle ağlamak ister gibi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi diye inliyordu. Demek ki seviyordu. Demek ki bir yıldan beri, belki daha öncesinden beri, belki yıllardan beri seviyor ve bunu gizliyordu. Necip'in kendisine karşı bu kadar ciddi davranıp yüreğinin duygularını hiçbir şekilde açığa vurmaması, onu ruhunun derinliklerinde saklaması, yüreğinden istemeye istemeye duyduğu memnunlukla şimdi teşekkür eden bir saygıyı ekliyordu. Bu hareketi o kadar içten, tertemiz, büyük görüyordu. Bir kere anlaşılınca tereddütler, korkular, şüpheler, bunlar gelip geçen, geldikleri zaman bile bu güvenini yok edemeyen bir takım küçük bulutlar oldu. Asıl olarak o beni seviyor İnancı ve bunun memnunluğu vardı. Kendisini korkmaya zorluyordu ve istemediği halde öyle duygulardan geçiyordu ki bunlar kendisini daha çok korkutuyordu. Onda henüz bir belirti görmeden kendisinde ortaya çıkan eğilimin en çok dayanmaya gerek olduğu bir zamanda, tam tersine o duygusunu artıracak derecede olan bu zayıflık ve sevinç, işte onu bu korkutuyordu. Hatta kendisinden bile gizlediği bir mutluluğu duyup buna her kaygıyı ve korkuyu feda edecek derecede olan bu zayıflık, kendisini bu duyguya bırakmak için var olan eğilim ona işte tehlike diyordu. Onun yıllarca süren aşkından korkmak gerekmeyeceğini, asıl kendisinden, kendi zayıflığından, onunla yaşarken ona bağlanmanın bir felaket olabilmesinden, asıl bunlardan kaygı duymanın doğru olduğunu anlıyordu. Ve içinde bunu da ihmal etmek isteyen, arzuya egemen olup nedenini söyler gibi o zaman ortaya çıkacak felaketleri düşünüyordu. O zaman ne olurdu? Hayatı, kocası, bütün dünya. ve bunu düşününce yüzünü yakıp kavuran bir sıcaklık duyar, tekrar korkuya dalar. O kadar ki bunlar büyük bir acı olurdu. Fakat bunların şiddetli saldırısı arasında zayıf ve hasta, hissedilmez de olsa titreyen bir şimşek ışığı gibi bütün bu korku ve kaygı karanlıkları arasında bir an için bile olsa egemen olmak isteyen bir iç eğilimi, her şeyi bırakıverme emeli vardı. Demek gelecekti. Necip gelecekti. Artık bu kararlaşmıştı. Fakat ne yapılacaktı? Ne olacaktı ya Rabbim? Nasıl birbirlerine bakabileceklerdi? Necip artık kendisinin bildiğini bilmiyor muydu? Eldiveni tanıdığını fark etmemiş miydi? Etmişse bu sefer belki girişimde bulunursa ne olacaktı? Bir kaza her şeyi açığa vurduktan sonra artık her hareket özel bir anlam kazanmaz mıydı? O zaman artık onun yanında yaşayamayacağını, yaşamak gerektiğini korkusundan değil heyecanından, utanç ve yürek çarpıntısından yaşayamayacağını hissediyor, önünde korkunç bir uçurum hissetmiş gibi bir gece gezgini ürküntüsüyle giderken avının yemi olma olasılığıyla titreyen bir avcı heyecanıyla bayılıyordu. Necip içinde bugünler aynı acılar, heyecanlarla geçmişti. Fakat o eldivenin tanındığından kuşkulanmadığı için korkuları devam etmiyordu. Ve bu en şiddetli dereceye geldiği zaman da şüphe, korku onun yerini alıp her şeyi unutturuyor, yalnızca ona yaklaşma olasılığının verdiği sevinçle bırakıyordu. Sonra onun kendi bahtsız, yorgun, saygılı, aşkını bilmesi bazen onu o kadar sevindiriyordu ki biliyor diye emin olduğu zamanlarda bile korku yalnızca egemen olmayıp sevinçle karışıyor ve bunun için daha da dayanılmaz bir hal alıyordu. Ah, bilse de ölsem diyordu. Şimdi ona Suad'ın bu aşkın ne derin ve saygılı bir tapınma olduğunu bilmesi yetiyordu. Ona bak, senin için ölüyorum, seni sevdiğim için ölüyorum. Fakat sen madem ki bunu biliyorsun, işte artık mutluyum ve başka bir şey istemedim. Yemin ederim ki kutsalsın, başka bir şey istemedim demek istiyordu. Evet, biliyorsa ve hakaret görmeyecekse, sinirleri o kadar yıpranmıştı ki şimdi Suad'a karşı bedeninden çok yüreği vurgundu. Bunun için onun bilmesi olasılığıyla böyle birlikte yaşamak hayalinde onu kendisinden geçiriyordu. O kadar yürek çarpıntısı ve korkuyla beklenen bu görüşme tersine pek yalın ve sakin oldu. Necip için Suat, korktuğunun tersine çok sakin ve anlamsız, Suat için Necip çok saygılı ve alçak gönüllü davrandılar. Necip anlamamış dedi, Suat fark etmemiş diye düşündü. Bunun için hayatları kaygısız, içleri rahat ve sakin olarak başladı. Suat Necip'i biraz telaşlı, biraz feryatlı, biraz iddiacı bulacağını sanıyordu. Önce titreye titreye dayanma gösteren bir zayıflıkla her türlü tutkulara gezi yeri olup hepsine birden dayanmak gerektiği için yoran bir zayıflıkla beklerken şimdi güç kazanmıştı. Necip dudaklarda bir hakaret çizgisi, gözlerde bir nefret karanlığı göreceğim kaygısıyla korkarken her zamanki gibi belki biraz sakin fakat herhalde nefretsiz bir kabul görünce içi rahatladı. Bunun için ilk hafta boyunca Suat, Necip'in bu kadar saygı ve dinginlikle ortaya çıkan taparcasına sevgisini korkulacak bir şey değil, tam tersine kadınlığının içtenlikli ruhunda bir kadın için en minnet ve şükranla kabul edilecek bir şey saymaktan zevk duydu. Necip o kadar sırsaklar, o kadar ağzı sıkı bir tavırla hareket ediyordu ki, derinliğini bildiği için yalnız Suat alnındaki ateşi fark ediyordu. Ve Necip'i bir an yitirme korkusuyla titremiş olması, davranışlarında öncekine göre daha sakıngan davranmasını sağlıyordu. Bu kadar içten ve ciddi bir aşk, her kadının yüreğinde uyuklayan, derin, seçkin bir aşkla tapılmak isteğini o kadar temiz yüreklilikle ve güçlü olarak tatmin ediyordu ki, Suat arzusunun tersine istediği çekinme ve uzaklaşma yerine bunları önce biraz tereddüt ve çekingenlikle, fakat sonra güven ve mutlulukta, güvende bile var olan tehlikelere benliğini teslim etmek zevkiyle değerlendirmeye alıştı. Necip tam hayal ettiği mutluluğa kavuşmuştu. Önce Suad'ın sakinlik ve dayanma gücüyle onun bundan emin olmasını sağlamıştı. Kuşku duymamış düşüncesiyle İçi rahattı. Fakat mümkün değil kuşkuyu içinden atamıyordu. Bu onu çok mutlu kılan bir varsayım olduğu için biliyor. Fakat öyle görünüyor demekten, bu belirsizlik, bu şüphe içinde yaşamaktan mesul oluyordu. Ve bu bakışla baka baka bazen emin olacağı geliyordu. Geçmişle karşılaştırılınca Suat'ta şimdi bir çekingenlik, anlaşılmaz bir aşırı ciddilik, bir telaşa benzeyen kaygı görüyor, gözlerinin pek çabuk titreyip yere indiğini, söz söylerken kendisine bakılınca sesinin titreyip güvenini, dengesini, dayanma gücünü yitirdiğini hisseder gibi oluyordu. Hiçbir zaman ne tümüyle emin olan ne de tümüyle kuşku verici olan ve asıl çekiciliğini bu belirsizlikten alan bu sevişme, karanlık ve rengin yarı yarıya egemen olduğu bir sevişme, eşsiz, candan masum bir sevişme oldu. Bu umudun hayalin ötesinde bir mutluluk veriyordu. Necip, Suat'ın saflığına, onuruna, dinginliğine ve namusuna tutuluyor, Suat, Necip'in saygı ve sınır müteşekkir kalıyordu. Necip onun sakinliğinde ve sessizliğinde öyle bir sır, öyle bir anlam görüyordu ki bu kendisindeki sır ihtiyacını, bilinmezlikler içinde can feda edilecek fırtınalı okyanuslar ihtiyacını memnun ediyor, onu ölümlere kadar minnettar ve mutlu kılıyordu. Bazen tereddüt gelirdi. Sonsuz aymazlık ve sayıklama. Onun bir şeyden haberi yok. Eldivenler hep birbirine benzer dediği, bunu söyleyerek acı duyduğu olurdu. Fakat sonra sessizliklerde anlam, bakışlarda sırlar bularak ve bu anlam ve sırları bir tek davranışla yok etmekten titreyerek öylece belirsiz olsun fakat o derecede mutluluk versin düşüncesiyle mutluluğuna toz kondurmaktan korkarak ve ölünceye kadar bu saflık ve yoksunluğa razı, ona ihtiyaç duyarak yaşıyordu. Hayatları önceleri bir çekingenlikle başlamışken emin ola ola sonunda şimdi emin olunan bir mahremiyete geçmişlerdi. Titreye titreye sizin gözlerinize bakan perişan bir bakış gibi, ki ilk anlamlı bakışınızla yerlere geçip pişman olacaktır. Mahremiyetleri böyle, bin korku ve telaşla bu dereceye geldiği halde hala ikisinin de onun ne kadar kıymetli, ne kadar kaçmaya hazır olduğunu bilmekten doğan korku, onu sürdürüp alıştırmak, sürekli kılarak sağlamlaştırmak arzusu vardır. Artık daha önceleri olduğu gibi konuşacak kadar iç güvenliğine kavuşmuşlardı. Bir saniyelik kaçamak bir bakışla bir söz anlamsız kalacakken, dudağın bir çizgisiyle her şeyin bir tehlike olacağı, bir dalga gibi dalgalı bir iç güvenliği, bir iç güvenliği ki güç elde edilmiş olduğundan çok onları mesrettiği için onu yüceltiyorlardı. Ve gözlerin, dudakların söylemekten, anlatmaktan o kadar titredikleri, yürekten taşıp gelen şeyleri anlatmak için musiki kendilerine yardım ediyor, sanki ruhları için bir buluşma nedeni oluyordu. O zaman eski zamanların sevda öyküleri, Faust, Werther, Manon, Juliet, Otello gibi sonsuz aşk söyleyenleri anlatırlardı. Bunların ruh hallerinin anlatılması için kendi kalplerinin yardımıyla söylenilemeyen ruh ihtiyaçlarını onlara mal ederek verilen ayrıntılarla saatler geçerdi. Suat bunların arasında Süreyya'yı müthiş azaplarla görüyordu. O zaman kendisini ne kadar savunmak isterse istesin, nasıl bir uçurumda olduğunu, Süreyya'ya karşı durumunun nasıl itiraf edilemez, keşfinden korkulur, kötü, çirkin bir durum olduğunu ret ve inkar edemeyerek perişan kalırdı. Fakat şimdi o hayatını altüst eden kaygılardan, uzun sıkıntılardan o kadar uzak, duygularının çekiciliğine o kadar tutsak, o kadar elinde olmayarak bağlıydı ki, bu üzüntüler devam edemiyordu. İlk haftadan sonra gezintiler yeniden başlamıştı. Artık sonbaharın hüzün veren gelişi arasında ilk ayların coşan verimliliğiyle şimdiki verimsizliğini karşılaştırarak geziyorlardı. Süreyya bu yıl kışında burada kalmak istediğini dile getiriyor, hep birlikte bunu onaylıyorlardı. Hele Suat artık oraya onların yanına gitmekten titriyordu. Süreyya anlatıyordu. O zaman bütün bu kırların, çayırların, bayırların sahibi yalnız kendileri olacaklardı. Günlerce gezdikleri halde yabancı bir kimseye rast gelmeyeceklerdi. Bu debdebelerden, arabalardan, sahte gürültülerden, bağımsız, kendi kendilerine kalma zevkini tadacaklardı.
Ayrım sonu.